Keramet var mıdır? Varsa kimler keramet gösterebilir?
Şimdi keramet kelime olarak lütuf demek. Allah'ın ikramda bulunması, lütufta bulunması manasına geliyor. Ama terim olarak işte bizim İslam akaidinde, kelamında Allah'ın salih kullarına bu dünyada lütfettiği harikulade olaylar manasına geliyor. Bu mana veriliyor. Aslında ben Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman Kur'an-ı Kerim'de keramet kelimesi geçmiyor. Hadislere baktığım zaman geçiyor, fakat oradaki keramet hep Allah'ın insanlara cennetteki lütfu olarak geçiyor. Şimdi tabii bu keramet konusu, yani mucize benzeri, peygamberlere verilenlere biliyorsunuz mucizeler deniyor. Kevni mucizeler, hissi mucizeler ve işte haberi mucizeler, akli mucizeler şeklinde tasnifler var. Keramette de işte hem kevni kerametler hem de manevi kerametler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Aslında keramet inancının ortaya çıkışı sufiye ve tarikatlerin ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır. Yani genellikle sufiye mensupları işte tarikat liderlerinin Allah nezdinde yaptıkları ibadetler ve ilahi buyruklara itaatler neticesinde seyr-i sülükte büyük mesafe kat eden kimselerin Allah Teala'nın bu dünyada da çeşitli lütuflarda bulunduğunu, bu sayede işte gaybı bildiğini, bu sayede mesela yerden su çıkartabildiğini, hiçbir şekilde hiçbir çaba sarf etmeden efendim ayağını mesela yere değdirmek suretiyle yerden su fışkırtabiliyor çölde. Bu Tezkiretül Evliya'ya baktığınız zaman Feridun Attar'ın orada bunların çok fazla örneklerini görürsünüz. Bu tarikatlar ortaya çıktıktan sonra bizim kelam kitaplarında da, akaid kitaplarında da ve keramatül evliyayı hakkun diye bir inanç esası getirilmiştir, zikredilmiştir. Yani Hicri 4. asırdan sonra, 4. 5. asırdan itibaren veyahut da 3. asrın sonlarından itibaren bunun tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla çok erken dönemdeki literatüre baktığımız zaman orada ve keramatül evliyayı hakkun, yani velilerin keramet göstermesi hak şeklindeki bir inanç esası daha sonraki kaynaklarda vardır. Tabii kelam alimleri açısından bakıldığı zaman üzerinde ittifak edilen bir inanç esası olduğu da söylenemez. Çünkü Sünnilerden kerametleri, yani en azından kevni kerametleri kabul etmeyenler de vardır. İşte Mutezile alimlerinden de kerametleri kabul etmeyenler vardır. Daha sonra Hicri 5. asırdan itibaren Sünnilik hakim olunca İslam dünyasına Mutezile'de de benzeri inançların onların kaynaklarında az da olsa rastlanmaktadır. Şimdi kevni keramet değerlendirmek, yani istikamet üzere olmak, Allah'ın buyruklarına göre yaşamak, bunda muvaffak olmak bir Allah'ın insana lütfudur. Buna keramete lütuf diyecek olursak, böyle bir keramet elbette ki ihlaslı, salih nezdinde gerçekleşmektedir. Bakıyorsun çok zor şartlarda efendim Allah'ın dinini öğreniyor, öğretiyor, yayılmasını sağlıyor. Bu Allah'ın ona bir lütfudur. İstikamet üzere yaşıyor tabii. En büyük keramet istikamettir diye bir önerme vardır biliyorsunuz. Efendim tasavvufta da var bu. Bunda Müslümanlar arasında bir ihtilaf yok. Bütün Müslüman alimler istikamet üzere yaşama lütfu görmüş kimselerin bu lütfa ulaşmasına Allah'ın onlara bir kerameti, lütfettiği bir kerameti olarak değerlendiriyorlar. Bunda bir problem yok. Ama kevni keramete gelince, kevni keramet konusunda ihtilaflar var. Kevni keramet, yani tabiat kanunlarını aşan bir olay göstermek veya gaybı bilmek, geleceği bilmek. Yani insanın kalbinde ne var? Yani insan zihninde ne düşünüyor? Bunu bilebilir mi insanlar? İmam Ebu Hanife diyor ki, efendim insanların kalbindekini bildiğini iddia etmek, Allah'ın ilmine sahip olduğunu iddia etmek anlamına gelir. Ve çok büyük bir iddiadır. Yani gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla insanların kalbinde olanı alimun bidati sudur, Allah Teala'dır. Allah'ın bir sıfatıdır. Allah'a ait olan bu sıfatın ne kadar müttaki olursa olsun insanlara nispet edilmesi mümkün değildir. Çünkü Allah'a benzeyen hiçbir varlık yoktur. Kevni keramete gelince Hazreti Peygamber'in hayatını örnek almak lazım. Şimdi bakın ben size iki örnek vereyim. Bir, Hazreti Peygamber'den bir örnek. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber Okçular Tepesi'ne okçular yerleştirdi. Yani düşman arkadan gelip Uhud Dağı'nın arkasından dolanıp Müslüman askerleri, Müslümanları muhasara altına almasın diye okçular yerleştirdi Uhud Dağı Tepesi'ne. Fakat Müslümanlar savaşın başlangıcında bir zafer elde ediyor gibi bir hava pozisyon doğunca oradaki okçular orayı terk ediyor ve Halid bin Velid arkadan Uhud Dağı'nı dolanıp Müslümanları bozguna uğratıyor. Burada bakınız Hazreti Peygamber okçuların orayı terk ettiğini bilemedi ve okçuların orayı terk ettiğini bilemediği gibi bilseydi onlara bildirme imkanı da olabilirdi. Bildirmedi. Böyle bir şey yok. Ama Hazreti Ömer mesela Medine'de minberdeyken 2500 kilometre uzaktaki Sariye'ye ya Sariye el Cebel diyerek işte onu görmüş Sariye'nin komutasındaki İslam ordusunun düşman tarafından muhasara altına alındığını görmüş. Bak oradan onu görmüş, keşfetmiş ve Sariye'ye hitap etmiş. Sariye de onun sesini 2500 kilometre uzaktan cep telefonu olmadan efendim duymuş. Veya görüntülü bir konuşma olmadan duymuş. Hazreti Peygamber Allah nezdinde en seçkin bir kuldur. Şimdi Allah'ın en seçkin kulu olan Hazreti Peygamber'e okçuların orayı terk ettiğini ve düşman tarafından muhasara edilmekte olduğunu göremiyor Hazreti Peygamber. Allah'ın en seçkin kulu olarak ama Hazreti Ömer'e bu ne yapılıyor? Nispet ediliyor böyle bir olay. Dolayısıyla Peygamber'e ait olmayan bir şeyi, Peygamber'e Allah'ın lütfetmediği bir şeyi, Peygamber'e olmayanlara lütfetmiş olduğunu söylemek, tabiat kanunlarını aşacak şekilde bir ihsanda ve İkramda ve lütufta bulunduğunu söylemek çok İslam inancıyla örtüşen bir durum değildir. Çünkü İslam inancına göre Allah peşinden Resulullah gelir. Önce Allah gelir, sonra Resulullah gelir. Resulullah'a vermediği bir üstünlüğü, bir lütfu diğer insanlara vermiş olduğunu söylemek isabetli görünmemektedir. Bir başka örnek, Kur'an-ı Kerim'de müşrikler diyor ki Hazreti Peygamber'e, sen yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız İsra suresinde efendim. Ama Peygamberimiz diyor ki veya Allah Teala Peygamberimize hitaben şöyle demesini emrediyor. Kul subhane rabbihel kuntu illa beşerar rasula. Onlara de ki ben Rabbimi eksikliklerden tenzih ederim. O yeganedir. Ben elçi olan insandan başka bir şey değilim. Ben ondan başka bir şey miyim? Beşerim yani. Beşer bir Resulüm. Dolayısıyla beşerin kudreti dahilinde olmayan bir işi benden istiyorsunuz. O iş aslında Allah'ın işi. Allah'ın yapabileceği bir fiildir diyor. Ve gerçekten Peygamberimiz yerden pınar fışkırtamıyor. Böyle bir mucize Peygamberimize vermiyor. Ama Tabakat-ı Şafiye'de Nahşebi adlı bir sufinin hacca giderken çölün ortasında susadığını ama daha sonra efendim o susuzluğunu gidermek için topuğunu yere vurunca oradan pınar fışkırdığını ve pınar fışkırdıktan sonra onu içecek bir kadehe de ihtiyaç olduğu için ikinci defa ayağını yere vurunca oradan bir kadehin çıktığını ve o kadehle suyu içtiğini söylüyor. Bakınız bu Nahşebi'ye nispet ediliyor. Şimdi bir tarafta Peygamber Hazreti Peygamber yerden su fışkırtamıyor ama hacca giden bir sufi çölde çok rahat bir şekilde ayağını değdirmek suretiyle bir su fışkırtabiliyor. Şimdi bunu mukayese ettiğiniz zaman Hazreti Peygamber'e Allah'ın lütufta bulunmadığı bir ihsanı bir Müslüman kula ihsan etmiş oluyor. Dolayısıyla o peygamberin önüne geçmiş bir pozisyona yükseltiliyor. O bakımdan kevni kerametle tartışmalı kerametlerdir. Her ne kadar bizim halk arasında bu çok yaygın ise de insanlar aslında gerçekten bu işin vuku bulduğuna dair mütevatir bir bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Ama baktığınız zaman tek kişi bir kevni kerameti naklediyor. Halbuki tek bir kişinin verdiği bilgi ne ifade etmez? Kesinlik ifade etmez. Bilgi ifade etmez. O ilim değil, o zandır. Hatta vehimdir. Hatta yalandır. Bazen insanlar işte kendi mensup oldukları mürşitlerini üstün göstermek için pek çok uydurma olayları kendilerine nispet edebilmektedirler.